gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Hayırlı günler sevgili dinleyicilerimiz. Bir Sorun Var programımıza selam ve sevgilerimize başlıyoruz. Bugün gündeme dair özel konumuz ve konuğumuzla birlikte olacağız. Son yaşanan olaylarla birlikte konumuz Mukaddes Şehir Kudüs ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa olacak. Ve konuğumuz, değerli konuğumuz, tarihçi ve Kudüs uzmanı Sayın Musa Biçkioğlu. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Eyvallah, sağ olun, hoş bulduk.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah. İnşallah iyi olacağız.
İnşallah hocam. Hocam hemen sorularımıza geçmek istiyoruz. Sümeyra Hanım sorular için. Buyurun.
Evet. Öncelikle hoş geldiniz diyorum Sayın Musa Biçkioğlu hocam.
Teşekkür
yani
ederim.
Gönül isterdi ki sizinle Kudüs konusunu da çok daha olumlu koşullar altında konuşalım. Fakat maalesef şu anda Mescid-i Aksa'nın avlusuna İsrail askerlerinin ayak bastığı, Aksa'daki ağaçların yakıldığı, Gazze'ye saldırıların düzenlendiği sıcak bir çatışma ortamında bu önemli meselemizi konuşmak durumunda kaldık. Hocam yani Kur'an-ı Kerim'de çevresini bereketli kıldığımız diye ifadelendirilen Kudüs toprakları yalnızca toprak verimliliği olmasının çok ötesinde üzerinde birçok peygamber yaşadığı ve çok defa vahye tanıklık etmiş topraklar olması açısından önem arz ediyor. Bütün ilahi dinlerin mensupları için bu toprakların kutsal olarak kabul edilmesi ve bu topraklarda zulme ve haksızlığa özellikle izin verilmemesi gerekirken, genelde Filistin, özellikle Mescid-i Aksa, niçin Siyonistlerin tek elinde tüm dünyanın, özellikle Batı dünyasının tabii, göz yumduğu bu haksız saldırılara maruz bırakılıyor? Yani Batı dünyası neden Kudüs'ün geleceğini İsrail'in zalim ellerine bırakıyor hocam?
Evet, aslında şöyle bakabiliriz buna. Üç tane farklı cephe açabiliriz. Birisi Müslümanlar açısından durumun değerlendirilmesi, birisi Batı, birisi İsrailler. Müslümanlar açısından belki değinmeyelim, bizim sorunumuzdur. Batı ile İsrail açısından olayı değerlendireceğimiz zaman, İsrail açısından İsrail'in yeryüzündeki en kutsal yeridir Filistin toprakları. Hatta biraz daha haritayı doğru çizecek olursak, akidevi haritaları var, inanç bağlamında bir haritaları var. O da Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in yürüdüğü yol tanımlandığında Fırat Nehri bölgesinden kuzeye doğru bizim Anadolu'nun güneyinden geçerek Suriye'nin batı kıyılarından güneye doğru Akdeniz sahillerinden inip Mısır'a Nil Nehri'nin kenarına kadar gitmiştir. Oradan da Filistin'de Kudüs'e yakın 30 kilometre mesafedeki El-Halil şehrine gelip orada yerleşmiştir. Muharref Tevrat bu yürüyüşü anlattığında İbrahim peygamber önemli bir isimdir. Çok çok önemli bir isim. Şöyle ki peygamberlik İbrahim'le başlar. Selam olsun bütün peygamberlere ve Nebi İbrahim'e. Adem ve Nuh selam olsun peygamber değildir Yahudilere göre. Onlar sadece toplumsal liderdirler. Hatta bir sürü abuk subuk şeyler anlatırlar peygamberlerle ilgili. Hazreti Nuh da bunlardan maalesef nasibini almış. Yani Yahudinin peygambere bakış açısı biraz sorunlu. Dolayısıyla Hazreti İbrahim ilk peygamberdir. Ve Hazreti İbrahim İsrailoğullarının soy ceddidir, soy atasıdır. Evet, Hazreti Nuh'a da dayanıyor, o ayrı. Yani Sam'dan, Ham, Sam, Yafes'ten Sami'dirler. Sam'a dayanıyor ama peygamberlik bağlamında ilk defa İbrahim'e. İbrahim, biz nasıl ki Halil diyorsak, çok değerli bir isim, Halil dost demek, Allah'ın dostu. İbranice'de, yani Yahudilerde Hebron demektir. Hebron kelime anlam itibariyle aynen Halil kelimesinin karşılığı. Nasıl dost ise dost kelimesinin İbranice karşılığı da Hebron'dur. Onlarda da dosttur yani. Hristiyanlıkta da dosttur. Dolayısıyla İbrahim gibi değerli bir peygamber, insanlığın, Yahudiler açısından ilk peygamberinin Allah tarafından, Allah'ın yardımıyla yürütüldüğü o yol, o parkur anlatıldığında Rabbimiz onlara göre Tevrat'ta onlara diyor ki, İbrahim'e diyor daha doğrusu, senin yürüdüğün bu yolu soyuna miras olarak bırakacağım. Bir miras bıraktı. Bir o. İkincisi tekvin, kevn, kainat, yani dünyanın oluşumu bölümünde Tevrat'ın. Şu geçiyor, Hazreti Yakup yani İsrail, o da önemli bir şey, önemli bir isim. Kur'an-ı Kerim'de de beni İsrail terkibi geçiyor, Yakup oğulları ifadesi demektir. O özelde de İsrailoğullarının Yahudi mantığı veya Yahudilere dair bir yönelik bir ifadedir. Beni İsrail şeklinde bir kavramdır bu. İsrail oğulları, evet, Yakup oğulları demektir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de bir defa Yakup peygamber İsrail diye anılmıştır. İsrail. Aynen öyle. İsrail gece yürüyen demek. El Allah'a doğru yürüyen demek. İsrail. Allah'ın yolunda yürüyen demek falan gibi. Birkaç tane daha anlamı var bunun. Ama bu forma yakın anlamları var. Ama asıl burada önemli bir şey var. Neden hep İsrail'in İsrailoğulları diye bir terkip oluşmuş? Hazreti İbrahim başta soy atası. Onun oğlu İshak aleyhisselam. Bakın İsmail demiyoruz. Çünkü İsmail onlara göre cariyenin çocuğudur. Asıl eş burada Sara'ydı. Dolayısıyla Sara'nın oğlu İshak. İshak'ın oğlu Yakup. Ne yaptık? İbrahim'den İshak'a. İshak'tan Yakup'a. Yakup'un 12 oğlu. Yani İsrailoğulları ağaç gövdesinin dallandığı yerdir Yakup peygamber. Dolayısıyla 12 tane oğul, bunlardan biri Bünyamin, birisi Yusuf'tur. Dan, Naftali, Şimon, Levi, Yahuda falan gibi bildiğimiz o isimler. Her biri bir oğludur Yakup peygamberin. Her biri bir kabilenin de atası oluyor. Dolayısıyla 12 tane kabile buradan türemiş oluyor. Önemli bir isimdir Yakup peygamber dedik ve Yakup peygamber Muharef Tevrat'ın o tekvim bölümündeki anlatmaya çalışacağım noktayla ilgili gece vakti yürürken Tanrı ile karşılaşıyor. Tanrı ile karşılaşıyor. Bir varlık diye tasvir ediyorlar onu. Ve sabaha kadar güreşiyorlar. El mühim sabah olduğunda Tanrı, yani sabah yaklaştığında Tanrı güreştiği Yakup peygamberi yenememiştir. Yenemediğinden dolayı iki tane de imtiyaz vermek zorunda kalmıştır. Bu imtiyazlardan birisi seçilmiş ırktır. Çok şey var burada anlatılacak seçilmiş ırkla ilgili. Cennet kendilerine aittir, kendilerinden başkası goyimdir, öldürüldüklerinde sorun yok. Bunun kadın, hamile, çocuk, yaşlı, din adamı olması önemli değildir. Yahudi değilse sorun değil gibi. Yani bu seçilmiş ırk bağlamında olan şeydir. Ahiretle ilgili bir takım akidevi şeyler, düşünceleri var. Ama bunun diğer boyutu ne? Vaat edilmiş topraktır. Orası neresi? Yine Fırat'la Nil arasıydı. Hazreti İbrahim'e verilen toprağın aynısı. Şimdi gelelim sonuca. Vaat edilmiş topraklar geniş manada Fırat'la Nil'in arası, daha çok daralttığımızda Filistin toprakları, daha çok daralttığımızda en kutsal şehir Kudüs'tür Yahudilikte. En kutsal şehrin en önemli yeri Mescid-i Aksa alanıdır. 144 dönümlük yerdir. En kutsal alanın en kutsal noktası ise Kubbetü Sahra'nın üstünü örttüğü Muallak Taşı'dır. Muallak Taşı'nın ismi de Beytamiktaş'tır. Beytamiktaş, Beytullah'ın İbranice. Beytullah'ın İbranicesidir. Allah'ın beyti demek. Kodeş HaKodeşim'dir. Yani Kudsül Akdes'tir. Kutsalın en kutsalıdır. Tanrı'nın ev, yani Kabe'leridir. Biz fırsat bulsak Kabe'ye gireriz. Onlar girmezse haram Tanrı'nın evine. Çok şey var. Burada da anlatacağımız ama biz geçelim. Maksada fokuslanmak istiyorum. Dolayısıyla kutsalın en kutsalı dediğimiz bu nokta, Muallak Taşı'nın bulunduğu yer, dünyada ilk defa yaratılmış yer, kainatta. Yeryüzünün Adem peygamberin yaratılışta toprağın alındığı yer. Namaz kılarken kıbleleri, Allah'ın beyti, dünyanın yaratılışı olduğu gibi haşrolmanın başlayacağı yer. Namaz kılarken istikametine dönmek zorunda oldukları nokta. Hac etme mekanı, kurban kesme yeri. Kurban çok önemli. Kurban kesmeden günahtan kurtulamıyor Yahudiler. Her bir günaha karşı kurban tarifi var. Hristiyanlıkta parayla günah çıkarır, Yahudilikte kurbanladır. Şu anda kurban kesemiyor. Adakta bulunması gereken yer. Dolayısıyla bütün bu terkipleri hac edemiyor mesela. Baktığımız zaman dünyanın neresinde olursa olsun dua ettiğinde dahi Yahudinin istikametine dönmek zorunda olduğu yerdir Mescid-i Aksa. Bizim gibi değil. Uçarken, kaçarken, takla atarken, amuda kalkarken, denize dalarken dua edebiliyorsak ederiz biz. Yönler Allah'a gider. Ama onlar öyle değil. Oraya dönerek dua etmek zorundalar. Bir de şu motivasyonla büyürler. Babil sürgününde söyledikleri bir sözdür bu. Ey Kudüs, seni unutursam sağ elim hünerini unutsun. Sağ elim, yani dünyalığım, gücüm, malım, mülküm, nefsim falan hünerini unutsun. Seni sevincimin baş tacı etmezsem dilim damağıma yapışsın. Bu motivasyonla hem kızlar hem erkekler büyür. Şimdi böyle bir motivasyon varken Yahudinin buradan vazgeçmesini beklememiz mümkün mü? Mümkün değil. Bir. İkincisi, akidevi manada seçilmiş ırk mefhumu itibariyle zaten kendisinden gayrısına insan gözüyle bakmıyor ki, goyim diyor. Goyim. İnsan değil yani. Yaratık. Nasıl ki bir haşere öldürüldüğünde günah mı değil mi hesabı sorulmuyorsa bizde, zararlı bir haşere, onlarda da öyledir. Dolayısıyla seçilmiş ırk meselesi, vaat edilmiş toprak, kutsal alan meselesi ve de vaat edilmiş toprak konusu. Vaat edilmiş toprak konusu itibariyle şu anda oradaki veya dünyanın farklı yerindeki İsrailli, Yahudi değil, Siyonist işgalciler, bütün Yahudiler hedef değildir asla, olamaz zaten. Filistinli'ye şu gözle bakıyorlar. Büyük cedleri Yakup peygamberin Tanrı'dan bileğinin gücüyle söke söke almış olduğu toprağın üzerine çöreklenmiş halk diye bakıyorlar. Onlar da şu anda büyük cetleri Yakup Peygamber'in Tanrı'dan söke söke almış olduğu toprağa müdafaa ediyorlar. Ya bu kafaya bir şey anlatamazsınız. Bu kafa İsrail'in kafasıydı. Batı'nın kafasına gelince, Batı kafası şöyle. Tabii ki Osmanlı Devleti'nin son dönemleri elden çıktı topraklar. Oraya İsrail'i oturtan Batı mantığıdır. Hatta İsrail'in çevresinde mevcut devletleri oturtan da, devlet liderlerini oturtan da Batı mantığıdır. Batı'nın mühendisliği. Dolayısıyla Batı İsrail'i oraya bir nevi organ nakli gibi taşıyıp oraya koydu. Ama önemli bir nokta ki bu organ nakli tutmadı. İşte doku tutmuyor. Ortalıkta bütün dünyanın gözleri önünde olanlar belli. Tutmayacak da. Mesela barış kelimesi falan derler ya. İki toplumun da akıllısı da delisi de uzlaşanı da uzlaşmayanı da barışın olmayacağına inanıyor. Her iki tarafta toplu büyük savaşa hazırlandığını biliyor. Barış yok yani, öyle bir şey olamaz. Çünkü İsrail'in bu mantığıyla barış mümkün değil. Bu bilindiği halde İsrail buraya yerleştirildi. Yerleştiren mantık Batı mantığı. Batı bunu İslam dünyasının önemli bir noktasına koymuştur. Afrika'nın kuzeyinde, Orta Doğu'nun ortasında, Asya ve Avrupa, Afrika, Orta Doğu bağlantısının da tam üzerinde. Tarihsel bereketli hilalin de güzergahındadır. Çok kritik bir yerdir aslında Filistin toprakları. Akdeniz'e de çıkıyor. Dolayısıyla buna baktığımızda Batı neden İsrail'i buraya yerleştirsin? Batı da Hristiyan. Hristiyan olduğu için Hristiyanlık akidesine göre, bir Hristiyan'a göre Hazreti İsa'yı bize göre çarmıha gelmemiştir. Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirten Yahudidir. Hazreti İsa da Tanrı'dır aynı zamanda Hristiyanlıktan. Tanrısını çarmıha gerdirten adama niye bu topraklarda yardım ediyor? Yardım edecek tabii. Burada siyaset devrede, siyaset şöyle devrede. Batı gerçekte karşısında durabilecek gücün tarihte, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de İslam dünyasının potansiyeli olduğunu biliyor. Çok iyi biliyor. İslam dünyasının Batı'nın karşısında oturabileceğini, Batı'ya kök söktürmüş olan Orta Doğu'dan Anadolu, Balkanlara kadar, Kuzey Afrika'dan da dönüp ta Endülüs ki sonra geri dönüldü, İslam dünyasıdır. Dolayısıyla Batı'nın karşısında masaya oturup, hatta tabir yerindeyse yumruğunu masaya vurabilecek bir güç olarak İslam'ı ve Müslümanları gördükleri için Müslümanları uğraştırmanın güzel yolu olarak İsrail oraya konumlanmıştır. İsrail konumlanmıştır ama günümüz itibariyle bir İsrail'in yetmediği son yıllarda ortaya çıktı. İyi uyuttular 50-60-70 yıldır. Şu anda da Türkiye'nin güneyinde mesela çekmeye çalıştıkları Türkiye ile olan askeri NATO ittifakına rağmen, siyasal işbirliklerine rağmen bizim düşmanımızı göz göre göre besliyorlar. PYD çizgisi çekmek istiyorlar. Burada da ikinci İsrail'e ihtiyaçları var. Bir İsrail miadını doldurmuştur ama bu yıkılacak anlamına gelmiyor. Onlar koruyacaklar İsrail'i. Ama bir İsrail İslam dünyasına yetmiyor şu anda. İkinci İsrail'e ihtiyaçları var. İkinci İsrail'i de kurabilirlerse ayağımıza bir 50-70 yıllık daha pranga takılacak. Dolayısıyla Batı ve İsrail düzleminden işe baktığımız zaman öyle bir gerçeklik var. Bu gerçekliği dikkate aldığımızda zulüm mü? İsrail açısından zulüm değil. Batılı açısından zulüm mü? Zulüm olsa ne olacak ki? Batılının girdiği nerede huzur var ki? En uç örneğidir bu. Yani dünyanın birçok yerini ateş topuna çevirmişler ama en uç örneği, yaşımız yetiyor diye söyleyeceğim, Saraybosna kuşatmasıdır. Saraybosna'da yaşananlardır ve Saraybosna dünya harp tarihinin en uzun kuşatmasına maruz kalmıştır. Avrupa'nın göbeğinde medeni, modern, gün görmüş manzumeler üreten, işte insan hakları beyannameleri, kurallarları, kanunnameleri, Lahey Divanı'nı oluşturan Batı'nın göbeğinde bir halk dünyanın en uzun kuşatmasına maruz kalmıştır. Suçları neydi bunların? Yok. Silahlar var mıydı? Yok. Dolayısıyla Batı mantığına böyle baktığımız zaman, Batı'ya düşman olalım kabilinden demiyorum bunlara. Ama karşımızdaki insanın maalesef insana veya kendisinden başkasına bakışı budur.
Evet. Yani hocam aslında ne denir? Hristiyanların bu duruma karşı çıkmayışı aslında dini bir temele dayanmıyor. Tamamen siyasi bir oyunun neticesinde diyorsunuz. Zaten
tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Aynen 12'den vurduk.
Evet, zaten Batı'dan biz hak ve adalet beklemiyoruz. Peki bu noktada Müslümanların durumu nedir? Biraz da bunu konuşalım. Yani biz hani diğer dinlere de beşiklik etmiş olan bu toprakların biz Müslümanlar açısından işte İsra ve Miraç hadiseleriyle beraber zaten kalbimizde var olan Kudüs sevgisinin daha da derinleştiğini söyleyebiliriz. Allah peygamberimize Miraç hadisesini yaşatırken biz ümmetine de Allah'a yakınlaşmanın yollarını İsra suresinde sıralıyor. Hadis-i şerifte de namaz müminin miracıdır denilmesi sanki bizleri her namazda Mescid-i Aksa'ya yakınlaştıran bir mesaj da içeriyor. Bu nedenle Aksa'ya yapılan her saldırı aslında miraca yapılan bir saldırı, namazlarımıza yapılan bir saldırı, ahlakımıza yapılan bir saldırı olarak görebilir miyiz hocam? Yani Mescid-i Aksa'ya yapılan bu saldırılar Müslüman alemini nasıl etkilemektedir?
Eyvallah. Şöyle diyelim, şimdi bir defa Mescid-i Aksa üzerinde, Mescid-i Aksa Allah'ın ümmete ikramıdır, Allah'ın ümmete emanetidir. İsmi de ilginçtir, Mescid-i Aksa'dır, uzak mescid demek, uzak mescid. Şimdi uzak mescide ilgimiz nasıl olacak, ilginç. İlginçtir, Hazreti Resulullah da uzak mescide yürütüldü. Ya Rabbim, yakın mescid dururken niye uzak mescide yürüttün? Bari yürütmüşken gündüz yürüteydin ya, gece yürüttün. Ne el feneri var, ne projektör var, sağını solunu göremeyecek. Yani Allahu alem, niye yürüttün? Bir de uzak mescit ya. Biz iman ediyoruz. İmanımızın bir parçası. Hikmetliğine bakacak olursak, biz Kur'an-ı Kerim'de veya dini manada bir şey okuduğumuzda, öğrendiğimizde onu uzaktaymış, peygamberlere ait, sahabeye ait oluşmuş bir şey gözüyle bakarak okuduğumuzda ve onu uzakta tuttuğumuzda bunun bize bir faydası yok. Dinin zaten böyle bir amacı yok. Aslında anlatılan şeylerin bizim hayatımızdaki karşılığını bizim bulmamız lazım. Belki de o isteniyor bizden. Mesela İsra hadisesi. İsra hadisesi itibariyle Peygamber Efendimiz'in gece yürütüldüğü gerçeği var. Bize şöyle soru soruluyor olabilir. Ey ümmet, Aksa senin için fiziken, manen veya madden uzak olsa dahi, senin bulunduğun yerde çok güzel ve çok kıymetli olsa bile, hatta Kabe'nin dibinde olsan bile, hatta vakitten karanlıkların ortası, en koyu karanlık gece vakti olsa bile istikametinde yürümeyi ihmal etmeyeceksin. Bize işaret bu olmalı. Allah-u Alem. Yoksa Peygamber Efendimiz'e fehmettirilebilirdi, göstertilebilirdi, anlatılabilirdi. Olabilir, rüyasına girebilirdi. Bana rüyada gösterdik. Lekad sadakallahu rüya, başka yerde rüya geçiyor. Bunlar olabilirdi. Değil. Nebi İbrahim oraya yürütüldü. Nebi Musa, Nebi Harun, Nebi Yuşa bir ömür o istikamette yürüdü. Yuşa'dan sonra selam olsun bütün peygamberlere. İsmi verilmeyen Talut kıssasındaki bir peygamber o istikamette yürüdü. İşmuel, İşmuel, Samuel diye ismi geçen. Talut salih bir kuldur, o istikamette yürüdü. Hazreti Davud o istikamette yürüdü ve Kudüs'ü fethetmiştir. Peygamberler yürüyor, biz yürümüyoruz. Son diğer peygamberlerin çoğunluğu da tamamına yakını Mescid-i Aksa ve çevresinde yaşamışlardır. Vahiy de orada almışlardır. İlginç. Diğerleri o istikamete yürüdü. Geriye kalan Kur'an'daki isimlerin çoğunluğu tamamına yakını da bu bölgede yaşamıştır. Buradan hareketle gelelim son peygambere, Aleyhisselatü Vesselam. O kadar peygamber burada yaşamışken, bu coğrafyada toplanmışken, son peygamber de ne güzel Kabe'de, Mekke'de yaşıyor olduğu sırada o da alındı, Mescid-i Aksa'ya getirildi. Hani gece İsra hadisesi dedik, İsra hadisesinin gece karanlıklarda bile uğrunda yürümemiz gereken bir mesajdır bize. Ama Efendimiz'in oraya yürütülmesinin hikmetlerinden birisi de Allah-u Alem İslam ümmetinin kıyamete kadar dikkatinin Mescid-i Aksa'ya yöneltilmesi hikmetliliği olabilir. Bununla birlikte geçmiş diğer peygamberlerin kutsallarının ve yolunun teyidi olarak görülebilir. Tabii bizim hayatımızdaki karşılığı meselesi en önemli mesele. Yani ne görürsek görelim, bizim hayatımızda karşılığı var mı yok mu konusu önemli. Mescid-i Aksa bu bağlamda, İsra bağlamında Maide 21-26 periyodunda ya kavmi duhulul, ya kavmi duhulu ey kavmim dahil olun, udhulul arzal mukaddesete elleti, mukaddes arza girin, elleti ketaballahu lekum, Allah'ın sizlere yazdığı mukaddes arza girin. İlahi emri biz Nebi Musa'nın dilinden kavmine tebliğ ederken ayet diye okuyoruz şu anda. Kur'an'ın bir özelliği var. Özel bir duruma dair okuduğumuz bir ayetin, özel duruma aittir, Hazreti Musa dönemine aittir veya buna bu döneme aittir. Özel duruma ait bir ayeti okuduğumuzda o ayetin özel bir durumla ilgili olması o ayetin anlamının şumulüne mani değildir. Bundan dolayı Kur'an evrenseldir. Öyle olmasaydı hani bir ayet var ya, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ o değil. Her kim ki bir nefisi öldürürse insanlığı öldürmüş gibidir. وَمِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلِ Bakın bize yazmamış bunu. İsrail oğullarına. وَمِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ Bundan dolayıdır ki İsrail oğulları üzerine yazdık. مَنْ قَتَلَ نَفْسًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Her kim ki İsrail oğullarına yazılmış. Her kim ki bir nefisi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Birisini ihya ederse, kurtarırsa insanlığı kurtarmış gibidir. Bu ölçü şu anda biz Müslümanlar için de var değil mi? Oysa İsrail oğulları için yazılmış bir ölçüydü. Ha ne güzel. Kur'an'ın bir özel durumu mananın şumuna mani değildi. Hazreti Musa üzerinde gelen o ayet kavmine tebliğ ettiği, ey kavmim Allah'ın sizlere yazdığı emir kipinde, mukaddes arza girin emri itibariyle düşündüğümüzde o emri tarihte yaşanmış bir şey olarak düşünürsek yanlış yaparız. Evet, tarihsel manada Nebi Musa döneminde M.Ö. 13. yüzyılda gerçekleşmiş bir durumdur bu. O ayrı. Ama bize oradan bir nasip var. Şöyle ki, hatta Hazreti Musa'ya inmiş olsaydı sadece, Hazreti Musa'dan sonraki peygamberler, başta Yuşa peygamber, ondan sonra da 10 tane egemen, ondan sonra Samuel peygamber, ismi verilmeyen Talut kıssasındaki peygamber, o dahil Talut ve Nebi Davud Kudüs'ü fethetmek için uğraşmayacaklardı. Hazreti Musa, arkasından Yuşa, arkasından 10 tane egemen, Yuşa 10 egemen 11, ismi verilmeyen peygamber 12, Talut 13, bütün peygamberlere selam olsun, Nebi Davud 14. 14. jenerasyonda Kudüs'ü fethedebilmişiz. Bundan anlaşılması gereken, o emir lokal bir emir değildir. O emir, Allah-u Alem manası şumule yayılması gereken bir mana ki, bizim de ondan nasiplenmemiz lazım. İsra hadisesinde bu bağlamda düşünmemiz lazım. Yani Kudüs'e yürüyüş, hülasasını söyleyeyim bu anlattığımın, Kudüs'e yürüyüş ilahi bir emirdir. Nebi Musa'ya gelen bir emir. Peygamberlerin bizatihi hayatlarında da tatbik edilmiş, örneklik olarak önümüze konmuş. Hatta en son peygamber de gecenin karanlığında yürütülmüş. İlahi bir emirdir Kudüs'e yürüyüş. Aynı zamanda peygamberi bir misyondur. Misyon olarak peygamberler yürütmüş ve ta ki Nebi Davud sancağı dikmiş. Mesela ilginç bir şey. Hazreti Resul de oraya yürütülmüş. İsra bağlamında böyle bakmamız lazım. Miraç bağlamında da evet, Miraç bir yükseliştir ama İsra'dan sonra konuşulan bir yükseliştir. Gerçekleşen bir yükseliştir. İsra ayetle sabit olan imanımızın bir parçası, asla hiçbir şekilde üstünde konuşmayacağımız. Miraç ise ayet yorumlamalarıyla hadislerde daha çok detaylar verilen, işte maalesef burada da içine düştüğümüz sıkıntılardan, belki de neden bu zulme maruz kalıyoruz dediğimizin sebeplerinden bir tanesi olarak gördüğüm Miraç'ı tartışıyor oluşumuz gerçeğidir. Yani anlamakta zorluk çektiğim bir nokta, bir konu bu. Miraç bedenen mi oldu, ruhen mi oldu? Bedenen mi, ruhen mi, yoksa rüyada mı oldu? Öyle bir anlayış ki Miraç ve İsra hadisesindeki, hatta başka bir konu daha var, onu da gelmeyeyim. O da Kudüs'ü ilgilendiren bir konu. Bu konuya dair iki farklı düşünen kişi bir araya geldiğinde, iki farklı düşünceye sahiptir, farklı düşüncelere sahiptir. Birbirlerini ikna edecek, birisi ikna edecek kabiliyette olsa dahi, argümanları güçlü olup diğerine ispat etse bile diğeri fikrini değiştirmiyor. Öyle de bir şey var bu hadisenin, bu meselenin. Bunu bildiğimiz halde de maalesef hala biz Miraç'ın mahiyetini tartışıyoruz. Namaz müminin miracıdır, aksa özelinde diye bir şey söylediniz. Çok önemliydi. Bundan dolayı ben anlattım bütün bunları buraya getirmek için. Miraç, aleyhissalatü vesselam'ın miracı ister bedenen, ister ruhen, ister rüyada. En düşüğü rüyada olanıdır. Rüyada. Şimdi bizim sanki rüyada olmuşsa, hayır yanlış olmuş olacak veya kıymeti düştü gibi gözüyle bakılan o mesele bizim yine imanımızın bir parçasıdır. Hazreti Yakup'un rüyası, Hazreti Yusuf'un rüyası, Hazreti İbrahim'in rüyası, Hazreti Resulullah'ın rüyası. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ الرُّؤْيَا Allah rüyayı tasdik etti. لَتَدْخُلُنَّ الْبَيْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Yani sanki Hazreti Resulullah'ın, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un, Hazreti Yusuf'un rüyası sanki Ali'nin ve'nin rüyasıymış gibi telakki ediyoruz. Öyle bir şey mi olur? En düşüğü rüya olsa bile bu bir peygamber rüyasıdır ve sadıktır. Niye biz buna takılıyoruz ki? Asıl bizim bakmamız, yoğunlaşmamız gereken şey, İsra hadisesi ilginç ve önemlidir. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. Dan Mescid-i Aksa'ya. Yani merdivenden dama demiyor. İşte pencereden yukarıya demiyor. Birinci kattan üçüncü kata demiyor. Aynı kategoride sayıyor bunları. İfade ediyor. Kabe bizim en kutsalımızdır. Tartışmasız. Bunun konuşulacak hiçbir tarafı yok. Ama ilginçtir. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. İkisini mescid olarak aynı statüde sayıyor. Aynı statüde sayıyor bir. İkincisi, canlı yayına katılacaktım bir daha ama herhalde burayı kesemeyiz. İkincisi, aynı statüde olmakla birlikte Kabe'nin kutsiyetine halel getirmediği gerçeğinden hareketle bizim buradan alacağımız şu olmalı ki, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütülme yataydı. Oysa miraç dikeydi. Biz yatayını hadi gecenin karanlığında bile Mescid-i Aksa uğrunda yürüyecektik ama yatayını gerçekleştirmeyen dikeyini gerçekleştiremez ki. Önce onu bir gerçekleştirelim. Gerçekleştirdikten sonra dikeyine bakacağız, yükseliş. Şimdi yükseliş dediğimiz zaman bizimki bir türlü gökten bir türlü yere inemiyor. Hazreti Resulullah kaçıncı kat göğe çıktı? 7 mi, 5 mi, 3 mü, 2 mi ne oldu ne bitti falan. Sanki kendisi de göğe çıkacak. Oysa namaz müminin miracıdır sanırım onu ifade ettiniz. Arkadaşım göğe baka baka biz önümüzdeki çukuru görmeyip içine düşen bir toplum haline düşmüşüz. Bizim miracımız da Hazreti Resulullah ne güzel söylemiş. Mescid-i Aksa bağlamından bağımsız olmamak kaydıyla namaz müminin miracıdır. Bizim miracımız namazla ama Kudüs'ten bağımsız olmamalıdır. İsa'dan da bağımsız olmamalıdır. Bu bağlamda düşündüğümüzde belki maksat hasıl olur demiş olayım. Miraç ve İsa bağlamında da öyle bir şey bağlantı yapmış olalım diye.
Hocam rahmet ayı olan Ramazan'ın bu son günlerini idrak ederken ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'da yaşananlar elbette ki kalbi Kudüs'te atan bütün Müslümanları derinden üzdü. Bu insanlar gerek içten içe dua ederek, gerekse sosyal medya ortamlarında bu konuyu gündemde tutarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu konunun önemini henüz fark edememiş olan veya kendini harekete geçme noktasında zayıf gören veya karşısındaki gücün büyük olduğu zannıyla geri duran etrafımızdaki diğer Müslümanlara, komşularımıza diyebiliriz, akrabalarımıza, belki iş arkadaşlarımıza bu konunun anlam ve önemini anlatırken hangi noktalara özellikle dikkat çekmeliyiz hocam?
Kudüs öyle güzel bir ilahi ikram ki, o kadar engin ki, hangi fraksiyondan, hangi düşünceden olursa olsun her bir kişinin kendisine yer bulabileceği bir yerdir. Öyledir Kudüs. Dini hassasiyeti olmayan birisi vicdani manada, insani manada, tarihe meraklı olan birisi için tarihi olarak, milli duyguları güçlü olan birisi milli manada oraya bir bağ. Medeniyet yükü değil, medeniyet bir ikramdır omuzlarımızda. Medeniyet bağlamında hassasiyetli olan kişiler açısından da medeniyet bağlamında bize miras kalan o medeniyetin güzel bir değerdir bu. Değerinin canlı şahitleridir Kudüs. Kudüs gibi işte ne bileyim Yemen'den tutalım, Hicaz Harem'in bölgesi, Şam, Bağdat, Horasan bölgesi, Kafkasya, Kırım, Balkanlara biz kayıtsız kalamayız. Bütün bunlar bizim medeniyetimizin bize miras olarak medeniyetimizden kalan güzel değerlerdir. Buradan da hareketle şunu söylesek yeridir herhalde. Medeniyet ve devlet arasında bir fark var. Devletler sadece siyaseten bir yapıyı temsil eder. Bazen de yıkılıp tarihin sayfalarında unutulup gidebiliyor yani. Tabii okumak isteyen açar da. Medeniyet öyle değil. Medeniyet unutulmuyor. Medeniyetler yaşamaya devam eder. Dolayısıyla bizde de İslam medeniyeti, ön görkemli medeniyetler İslam medeniyeti, İslam dininin çatısı altında gelişebilmiştir. Bunların da en gözde iki tane medeniyet ki gözde medeniyetlerden, Endülüs de bunlardan birisidir ama gözdelerden biri bizi ilgilendiriyor diye söyleyeyim. Hani komşumuza, yanımızdakine veya duyarsız olana bir şeyler ulaştıramıyorsak Selçuk ve Osmanlı'da miras aldığımız medeniyet değerleri var bizde. Devraldığımız medeniyet mirası itibariyle bizim medeniyetimizin sinir uçları var. Bunlar yaşıyor. Medeniyetler öyledir. Devletler ölür, medeniyetler ölmez. Hatta kimi medeniyet bağlamında çalışma yapan teorisyenler, medeniyetler geçiş yapar diğer medeniyetlere. Bir sürekli gelişirler, birbirini beslerler medeniyetler. Ölmez. Yani batıdan doğuya gider, doğudan başka yere, öyledir medeniyetler. O gözle bakılır, öyle değerlendirmeler yapılır. Net olarak şunu belki söylemekte fayda var. Medeniyet itibariyle bizim temsil ettiğimiz medeniyetin sinir uçları, sınır uçlarımızda bitmiyor. Ne Kapıkule'de bitiyor, ne Gürbulak'ta bitiyor, ne de Cilvegöz'de. Dolayısıyla bundan dolayı Balkanlara da kayıtsız kalamıyoruz. Kırım'a da, Kafkasya'ya da, Horasan'a da, Maveravi Nehir'e de, Yemen bölgesine de, Kuzey Afrika'ya da, Şam'a da, Kudüs'e de kayıtsız kalamıyoruz. Bütün bunlar bizim medeniyet açısından havzalar olarak birer değer olmakla birlikte bunların en değerlisi ve en görkemlisi Kudüs'tür. Medeniyet bağlamında baktığımız öyle. Tarihsel olarak baktığımızda hatta milli bir takım duygular varsa onu söyleyeyim. Anadolu'ya bizler girmezden önce veya girdiğimiz 1071 tarihi itibariyle düşünelim. 1071'de Kudüs'teki valimiz, Selçuklu valisi, atsız bin uvaktır. Ya biz daha Anadolu'ya girmemişiz ama Kudüs'te kurumsalız mesela. O bir. İkincisi, ondan önce 905 yılında Muhammed bin Tuğç Kudüs'ü yönetmiştir. Bu bir Türk hanedanı, İhşidi hanedanı. Ondan önce 868 yılında Tolonoğlu Ahmet, Tolon oğullarından Ahmet İbni Tolon Kudüs'ü yönetmiştir. Dolayısıyla tarihsel manada bağlamda baktığımızda yine o kendisine yer bulacaktır. Hatta biraz uç olacak ama yani mesela Mustafa Kemal'in Anadolu'nun dışında çarpıştığı son cephe şeydir. Filistin cephesidir. İlginç olacak. Devlet mantığı itibariyle bir takım hassasiyetlere sahip olan insanlar açısından söylüyorum. Devlet yönetimini, şöyle devletin mantığını şu anda kastediyorum. 1931 yılında Emin el-Hüseyin'i Kudüs'te Dünya İslam Birliği Kongresi'ni topladığında merkezi Kudüs'tü bunun tabii ki. Kutsal mekanları koruma refleksiyle oluşturulmuştu. Çünkü işgal var, sorunlar büyük. Emin el-Hüseyin'i Türkiye delege olarak oraya katılmıştır ve de aktiftir, üyedir yani. 1931 yılı. 1967 yılında Mescid-i Aksa'ya İsrail birlikleri girdiğinde, Moşe Dayan'ın önderliğinde, Kubbetü Sahra'nın üzerine İsrail bayrağını diktiklerinde Kudüs konsolosumuz rahmetü minnetle anıyorum. Çok büyük ihtimal zaten ilahiyatlı değil. Yani Allah-u Alem. İlahiyatçı da değil. Ve bu bir müftü değil. Yani dini hassasiyeti var mı yok mu bilmiyorum. O dönemin rahmetle anıyorum. Minnetle anıyorum. Kudüs konsolosu Ali Refik İdeli gitti. Diplomatik usul ve üslupla ne söylemişse o bayrağı oradan hemen indirtmiştir. Bu müdahale olmasaydı şu anda Kubbetü Sahra'nın üzerinde biz o bayrağı seyrediyor olacaktık. İlginçtir. Yani evet namaz ile birlikte anmak biraz garip olabilecek. Asla ben farklı görüş ve şeylere saygımız var. Bizim Müslümanların bakışı odur. Mesela Deniz Baykal 2005 yılında Kudüs'e, daha doğrusu Sosyalist Enternasyonel Kongre için Tel Aviv'e gittiğinde, kongre bittikten sonra Tel Aviv'den Kudüs'e geçtiğinde Feridun Sinirlioğlu büyükelçimizdi, refakat etti. Bir takım sembolik yerler var. Mesela oraya gittiğinizde Yahudilere paye çıkar. O kapıyı kullandığınızda Yahudilere paye vermiş olursunuz. Deniz Baykal bunların hiçbirisine iltifat etmemiştir. Özellikle oraları kullanmamıştır. Müslümanların ve Filistinlerin kullandığı noktaları kullanmıştır. Mescid-i Aksa'ya gitmiştir. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiştir. Kubbetü Sahra'nın içerisinde namaz kılmıştır. Bakın yani Türkiye'de namaz kıldığını söylemek biraz zordur. Ben sıkıntım yok şahsiyetle, düşüncesiyle falan. Ama Kudüs'e gittiğinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eder bu kişi. Mescid-i Aksa'ya girer ve içinde namaz kılar. Ve Filistin'den yana çok net bir şekilde tavrını koyar, beyanatını verir. Dolayısıyla devlet düzleminde mi düşünelim işi? Halk olarak baktığımızda vicdandan mı, tarihten mi, sanattan mı, estetikten mi, arkeolojiden mi, jeolojiden mi? Bütün bunlarla ilgili çok büyük değerler var orada, oraya inmeyeceğim. Dünya siyasetine tesirinden mi? Küçücük bir yer Kudüs ama Kudüs'te olan olay dünyanın kuzeyinden tutun güneyine, batısından doğusuna dünyanın her yerinde duyuluyor. Kudüs'ün öyle bir şeyi var, özelliği var. Dünya siyasetine tesiri. İlginçtir. Bunu Batı oraya yerleştirirken çok yani kendince empatik yolu söylüyorum. İsabetli bir tercihte bulunmuştu. Evet Kudüs'teki kutsiyet meselesi önemli olmakla birlikte bereketli hilalin de üzerinde bulunan Batı'daki yayıdır bereketli hilalin o kavis hali. Çok ilginç bir yerde de Filistin coğrafyası. Afrika kıtasıyla Orta Doğu'yu, Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayan hattın üzerindedir. Öyle bir yere. Yani bizim aslında İslam dünyasında medeniyet bağlamında öncülük ve önderlik yapabilecek olan millet ve bu devletin bir nevi bloklanmasıdır. Şu anda güneyimizde PYD çizgisi çekilmeye çalışılıyor ya. Bu da bir bloklama şeyidir, faaliyetidir gibi. O bağlamda düşünüldüğü zaman hatta PYD çizgisi ikinci İsrail faaliyetidir. Bir İsrail miadını doldurmuştur. Çok güzel söylediniz. Kimisi korkuyor falan İsrail'den. Emin olun İsrail acınacak bir haldedir. Kendi halkının güvenliğini sağlamaktan aciz. Yarın ne olacağını bilmiyor. Çoğu çift pasaportludur, kaçmaya hazırlanıyor. O kadar korkulması gereken bir yapı değilken maalesef geçmişte biz çok korkmuşuz. Dünyayı yönetiyorlar da bilmem ne ediyorlar da. Yani dünyayı yöneten bir toplulukla ilgili şunu sorsak herhalde yeridir. 2535 yıl uğraşmışlar. Mevcut, meşru olmayan, meşruiyeti tartışılan küçücük bir toprak üzerinde var olmaya çalışıyorlar. Ama 2535 yıl çalışmışlar. Dünya neresinde olursa olsun buluştuklarında, işlerini gördüklerinde veya ticaretlerini yaptıklarında, ziyaretleştiklerinde veya ibadet ettiklerinde ayrılacakları zaman biz nasıl selamun aleyküm deyip ayrılıyorsak Kudüs'te buluşmak üzere deyip ayrılmışlardır. 2535. Bu motivasyona rağmen arkadan da bütün dünya durmuş, hala durdukları coğrafya ortada. Bütün Filistin topraklarının tamamı tereddütsüz egemenliklerinde olmuş olsa 27 bin kilometre karedir. Ki öyle bir durum yok. Erzurum'umuz 25 bin kilometre kareden büyük. Ankara'mız 26 bin kilometre kareden büyük. Sivas'ımız 30 bin kilometre kareden büyük. Konya'mız 41 bin kilometre kareden büyük. Biz bu millet olarak, bu topraklardaki böylesine medeniyet, böylesine tarihlerin ufku olan bir millet olarak böyle bir yapıdan korkuyor olmamız gerçekten de biraz ironik ve manidardır. Hatta şöyle diyelim, devlet kurmayla ilgili. Hani bir söz var, Türkler üç kişi bir araya gelse devlet kurar. En son kurduğumuz devletlerden birisidir. Osmanlı istihbaratı kurmuş Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni. Birinci Dünya Savaşı oldu da feshedildi o devlet. Osmanlı istihbaratı kurdu. Kaş göz arası kurulmuş bir devlet. Bizim Cumhurbaşkanlığı Forsun'daki 16 yıldız, 16 tane devletimizi ifade etmiyor. Tarihte medeniyet, imparatorluk düzeninde kurduğumuz büyük devletleri ifade ediyor. Onun dışında 100'den fazla devlet kurmuşuz biz. Böyle bir milletin küçücük bir coğrafya üzerinde tutunmaya çalışan 2535 yıllık emeğin dışında bütün batıyı arkasına almış bir yapının hala büyük görülüyor olması, hele ki bizim millet tarafından büyük görülüyor olması gerçekten çok eleştirmesi gereken bir noktadır. Bir ikincisi, bir büyüğümüzün sözüydü. Akıllı olun ey İsrailler diyordu. Sizi dünyanın şehirlerine vali olarak atasak nüfusunuz yetmez. Bütün dünyadaki nüfusları 16 milyon. Tarih boyunca biz korumuşuz, biz himaye etmişiz. İnanıyorum ki yakın zamanda yine biz koruyacağız onları. Gelip bize sığınacaklar. Çok şanssızlar düşmanları. Bizim düşmanımız değil onlar. Çünkü bizim sikletimizde değil. Toplamda 16 milyon Yahudi var yeryüzünde. 1 milyar 800 milyonuz. Olacak şey değil bu. Ama onlar bizi düşman görüyorlar. Şanslıdırlar. Düşman diye gördükleri şey onlar gibi değildir. Biz zulmedemeyiz. Salim değiliz. Gibi. O bağlamda baktığımızda her bir kişinin kendisine Kudüs'te, Kudüs gibi değerli bir yerde mutlaka bir yer bulabilme imkan ve ihtimali vardır. Belki de Kudüs'ün bereketini bu bağlamda da düşünmek lazım. Herkesi altında topluyor. Hadis-i şerifte de ardul menşer ve mahşer ifadesi var. Dirilme ve toplanma. Yani toplanma, gerçekte toplanma. İlginçtir toplanma. İslam ülkeleri bütün siyasi ihtilaflarına rağmen Kudüs davasında bir araya gelebiliyorlar. Tarihte siyaseten İslam dünyası 5 defa bir araya gelmiştir. Siyaseten diyor. 5'i de Kudüs sorunu olmuştur. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda her bir kişinin Kudüs'te kendisine yer bulabileceği yer nereyse o şekilde doğru hatta hikmetli düşünmek kaydıyla. Yani vaktiyle biz Huşi ile taşı çok yaydık. Taş sembolünü. Bunlar birer semboldür, güzeldir. Filistinli açısından değerlidir bunlar. Ama taşı burada yaymanın bir anlamı yok. Birileri ürkecek bundan. Marjinalize ettik biz bu davayı. Ve emin olun bunu gönülden söylüyorum. Ben İslam ümmeti düzleminde hadis-i şerifi farklı anlıyorum ben. O savaş meselesini. İsrail'le bir savaş olacağına inanmıyorum. Ben inanmıyorum yani. O olası bir ihtimal gibi göremiyorum. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda bizim biraz daha hikmetli düşünerek, insanları da ürkütmeyerek, insanların da bu dava etrafında birleşmesini sağlayarak hatta sadece Müslümanları değil, dini hassasiyeti olmayanları, hatta onu bırakalım, gayrimüslim ehli vicdanı da etrafımızda toplamamız lazım. Sanırım bu akşam Gazze Katolik Başrahibi Manuel Musellem Kudüs Hristiyanlarının Müslümanlara yardım etmesi için çağrıda bulundu. Kudüs Ortodoks Patriği Hanna Atalla sürekli Müslümanların yanında duruyor mesela, destekliyor. Oryantalizm çalışmalarıyla maruf Edward Said, İsrail Kulesi'ne taş atarken çok yaşlı haliyle resimleri çekildi ki ona dediler neden yaptın bir entelektüelsin, benim torunum bu duruşumu görmelidir diyor İsrail'e karşı. Hristiyan şarkıcı Feyruz Beyrutlu, dünyaca meşhur bir şarkıcı, bayan. 88 gün İsrail Beyrut'u işgal etti. Kaç dediler Feyruz'a. Ben kaçar mıyım ya? Kaçtı dedirtir miyim İsrail'in karşısından? Ve bu Feyruz sanatçı, şarkıcı, Zehret el-Medain şarkısı onundur. Kudüs'le ilgili söylediği bir şarkıdır. Kudüs'ün İslamiliğine vurgu yapıyor. Halep Ortodoks Patriği, Hilaryon Kapucu'yu mi diyelim? Ne bileyim, Raşel Kore'yi mi diyelim? George Galloway'ı mı diyelim? Var yani bir sürü. Samiri Yahudi grubunu mu söyleyelim? Kutsalları başka bir yerde, Gerizim Dağı'nda olduğuna inanıyor. Hasidikleri, Naturokarta gibi fraksiyonları düşündüğümüzde biz Müslümanların hikmetli düşündüğümüz zaman çok uzun olmayan bir dönemde İsrail'in, daha doğrusu işgalcilerin bize sığınman yollarını arayacaklarına inanan birisiyim.
İnşallah hocam. Çok güzel ifade ettiniz. Ben sizden son mesajlarınızı alacaktım aslında. Siz böylelikle güzel son mesajları da aslında vermiş oldunuz. Bu korku hususunda da gerçekten şu aklıma geldi. Mavi Marmara'da giden bir arkadaşımla geldikten sonra konuşmuştuk. Demiştik ki ellerinde kocaman silahlar var ve bizi işte diz çöktürüyorlar ve gözlerimizin içine bakamıyorlar. Ben hayatımda bu kadar korkak bir insan görmemiştim demişti. Yani aslında dışarıdan baktığımız zaman biz onları güçlü bir resim gibi görüyoruz. Arkadaşım bunu söyledikten sonra oradan gelen her resme baktığımda gerçekten insanların gözlerinin içine bakmaktan dahi korkan İsrailli askerler olduğunu görüyorum yani.
Kesinlikle öyleler. Hatta ben de çok defa gitmek nasip oldu. Şu anda yasaklıyım, gidemiyorum artık. Söylüyordum El Halil kritik bir yer mesela. Hatta gruptan rica ediyorum. Hani insanın hapşırır, aniden bir aksırır, tiki olan insanlar olur. Ama ne olur tiki olan varsa tutsun kendisini veya grubun orta derin tarafına geçsin. İsrail askeri tetiğe basabilir korkusundan. Sap sarı haliyle yani ölmüş bir beden gibi geziniyor. Emin olun bunu insanlara gösteriyordum. Onlarca defa şahit olmuşuz ve insanlara da göstermişiz bunu. Böyle bir akılda, böyle bir mantıkla o topraklarda tutunmak mümkün mü? Hayır. Düşünün Filistinli her bedeli ödemeye razı. Bunlar ise Kur'an-ı Kerim'in ifadesi var. Ahras, dünya hayatı üzerinde en hırslı. Hırslı. Dünya hayatını bu kadar seven adam bu yapar mı? Kendisini feda eder mi? لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً 1000 sene yaşasa doymaz dünya. Böyle bir insanla oradaki canını feda etmeye çalışan Müslüman ve canını feda etmeye hazır olan Müslüman bir geleceği bir olur mu? Mümkün değil, olmaz.
Evet hocam. Eklemek istediğiniz son mesajlarınız varsa alalım mı hocam? Sizi de
yorduk. Estağfurullah. Şöyle diyelim, son mesaj kabilinden değil de en azından temenni olarak. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Bu bir yoldu, bir imkandı. Biz de anlatmış olduk. Belki de bize tahammül ettiniz. Birincisi minber meselesine dikkat çekmek istiyorum. Kudüs'ün fethedilmesi için tarih bize göstermiştir ki bir minberi hazırlanmalıdır. Nureddin döneminde dalaşılması neredeyse o günün Müslüman devletlerin imkanını zorlayacak kadar büyük olan Haçlılara karşı Kudüs'ü kurtarmak maksadıyla bir minber hazırlatmıştı Nureddin Mahmud Zengi. Kendi hazırlattığı Selahaddin'e koymak nasip oldu. Dolayısıyla minberi hazırlanmadan Kudüs fetholunmamıştı. Aslında o minber bize şunu öğretiyor. Bir, minber olmaksızın fetholunmuyor. İkincisi bize bir soru soruyor. Siz minberinizi hazırladınız mı? Eğer Kudüs'ü fethetmek istiyorsanız biraz da gerçekçi olalım. Madem soruyor bize, minberinizi hazırladınız mı? Şimdi biz de marangoz mu bulalım, minber mi yapalım? Hayır, öyle olmayacak. Her bir kişinin, bizden her bir ferdin kendi meziyeti, kendi imkanı, kendi geçim kaynağı, kendi becerebildiği, yapabildiği iş neyse, çevirdiği tezgah neyse, o tezgah itibariyle, o iş itibariyle, o marifet itibariyle, şairse şiirini yazdı mı Kudüs'ün, ressamsa resmini yaptı mı, etkinlik yapan birisi ise etkinliğini yaptı mı mesela gibi, imkanı olan parasal manada destek oldu mu, hepimiz birlikte dua ettik mi, yeterince gündem ettik mi, dini manada, manevi manada kıymetini bildik mi, gibi dediğimiz zaman çocuklardan büyüklere kadar böyle bir bilinç inşası bir sonraki jenerasyonda inşallah uzak olmayan bir dönemdir ki Kudüs fethi olacak. Son sözüm şu olsun. Taraf olmak yeterli değil Kudüs hususunda. Mutlaka amel koymak lazım ortaya. Nebi Davud ile Nebi Davud örneği karşısındaki Calut bir örnek. Nebi Davud Calut'u bertaraf ederek Kudüs'e girmiştir. Bakın taraf olarak yetinmemiştir. Taraf olsaydı giremiyordu Kudüs'e. Bizatihi fiilen mücadele etmiştir. Bize fiilen mücadele etmek düşmeyecek. Allah bu şerefi Filistinli'ye nasip etmiştir. 6 milyon kişinin neresiyle mücadele edecek? 3 milyon yarısı bayan kaldı 3 milyon. Yarısı çocuk kaldı 1,5 milyon. Yarısı yaşlı kaldı 750 bin. Hepsi zımbaki bir asker olsa 750 bin. Savaşacağınız kimse yok yani. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımızda öyle bir topluluk var ki bizim savaşacağımız bir topluluk değil ama ameli manada Hazreti Davud gibi ortaya bir amel koyuyor muyuz? Bu önemli çünkü Hazreti Davud Kudüs'ün ilk fatihidir. Son olarak şu duaya amin demeyin lütfen. Önemli. Bunu kim öğretmiş bize bilmiyorum. Bilinçaltı işgale uğramış bazı noktalarda bir milletiz maalesef. Hani ne Şam'ın şekeri ne Arap'ın yüzü. Hayır kardeşim hem Şam'ın şekeri hem Arap'ın yüzü. İşte biraz işler karışık olunca Arap saçına döndü diyor. Arap saçının ne suçu varsa. Daha var birkaç örnek de. Kabe Arap'ın olsun Çankaya bize yeter. Ne demek ya öyle şey mi olur yani? Bu ölçüyü kim koyuyor gibi. O bağlamda baktığımızda şöyle bir dua var. Bu dua da İsrailoğulların aslında Hazreti Musa'ya isyan ederken izlediği yolun aynısıdır. Ve bunu yaptıklarından dolayı Kudüs'e 40 sene girme cezası yemiş bir topluluktur. Dolayısıyla biz bu duayı şöyle yapmayacağız. Bir önce onu yapacağım. Allah bana özgür haliyle Mescid-i Aksa'da 2 rekat namaz nasip etsin. Şimdi bunu kim öğretmişse bize? Kim gidip kurtaracak Kudüs'ü? O zaman aynen Hazreti Musa'nın kavmine gidin mukaddes arza girin dediğinde Rabbinle birlikte git savaş dediler ya biz de Allah bizlere 2 rekat nasip etsin dediğimizde aynen İsrailoğulları gibi acaba Rabbimize hani ellerinizle yapın diyor ya Rabbimiz biz de ellerimizi açıyoruz ya Rabbi sen git helak et onları diyoruz ya Allah bize görev veriyor biz de nauzubillah Allah'a görev veriyoruz gibi oluyoruz dolayısıyla Bu duayı yapacağımıza her kim öğretmişse sürekli sanki umudu başkasından bekliyormuşuz gibi bir vaziyet oluyor ki bilinçaltı şeyler bunlar. Bizim belki dönüm noktalarımız olacak. Allah bana Kudüs'ün kurtuluşuna memuriyet ikram etsin demiş olalım. Amin inşallah.
Buna amin diyelim. Peki hocam. Çok sağ olun. Sayın Musa Biçbioğlu hocamız da bu hareketli ortamda yoğun bir koşturmaca içerisinde olmasına rağmen bizlere vakit ayırmış olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Yani aslında Kudüs her yerde, yani her nerede yaşıyor olursak olalım, dünyadaki bütün Müslümanların hayat imtihanlarında nerede olduklarını gösteren bir derecelendirme ölçeği gibi. Yani ümmet bilincimiz hangi aşamada ise o oranda Kudüs gündemimizde olacak demektir. Ve Allah hayat imtihanlarımızı değerlendirirken Kudüs konusundaki bütün çaba ve emeklerimiz, üzüntülerimiz, dualarımız somut birer veri olarak teraziye konacaktır diye düşünüyorum. Yani hayat imtihanımızın somut mekanıdır Kudüs. Bu yüzden sonuç ne olacak diye düşünmek yerine sonucu Allah'a bırakıp yapabildiklerimizde, imkanlarımızda sizin de vurguladığınız bunlara odaklanmalıyız. Kalbimizle, dilimizle, elimizle, yeteneklerimizle bu zulme karşı durmalıyız ki geçip giden bu Ramazan bizden razı olsun ve bayramımız İslam coğrafyasındaki tüm kardeşlerimizle beraber bir bayram olsun. Asıl hakimiyet ve gücün Allah'a ait olduğunu bilen, buna iman eden Müslümanlar olarak asla ümitsiz değiliz. Kudsülena diyerek, Kudüs bizimdir, hak sahibi olan Müslümanlarındır, adalet üzere yönetecek olanlarındır diyerek bundan sonra gelecek bütün haberlerin ümmete hayırlar getirmesini ve bizleri bayram sevincine taşıyacak haberler olmasını ümit ediyor. Tüm dinleyicilerimizi güçleri ölçüsünce hareket etmeye, dua etmeye davet ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet.